13. ayrım.
Kızgın mısın Sophie? Bunca ünlem işareti genellikle yoğun duyguların göstergesidir. Hilde'nin babasıyla konuşmak istiyorum. Kendini denetlemekte güçlük çekiyorsun. Çocukluğunla ilgili konuşmak istiyorsan F9'a bas. Alberto yine elini Sophie'nin omuzuna koydu. Haklı. O yalnızca bir bilgisayar programı, geleceği gösteren bir kristal küre değil. Kes sesini diye yazdı Sophie. Nasıl istersen Sophie. Tanışıklığımız tam 13 dakika ve 52 saniye sürdü. Tüm konuştuklarımızı saklıyorum. Şimdi programı bitiriyorum. Ekranda yine C harfi belirdi. Tekrar yerimize geçelim dedi Alberto. Ama Sophie bundan önce ekrana Knank diye yazmıştı ve hemen arkasından ekranda şunlar belirdi. Buradayım. Şimdi korkma sırası Alberto'ya gelmişti. Sen kimsin diye yazdı Sophie. Binbaşı Albert Knank emrinizde. Lübnan'dan gelmiş bulunuyorum. Emriniz nedir? Böyle bir şey ne gördüm ne işittim diye haykırdı Alberto. Bir fare gibi şimdi hard diskime sızıyor. Sophie'yi kenara çekip ekranın başına kendisi geçti ve PC'me girmeyi nasıl başardın be adam? Benim için bebek işi bunlar sevgili meslektaşım. İstediğim yerde olurum ben. Seni musallat virüs seni. Sakin ol. Şu an özel bir yaş günü virüsü olarak görev yapmaktayım. Çok özel bir selam iletmeme izin verir misin? Selamlarım buramıza kadar geldi zaten. Sözlerimi kısa tutacağım. Her şey senin için sevgili Hilde. 15. yaş gününü tekrar tüm kalbimle kutlarım. Şu koşullardan dolayı senden özür dilerim ama ne yapayım ki sana böyle seninle her yerde var olacak bir hediye vermek istedim. Sevgiler, seni kollarına almayı sabırsızlıkla bekleyen baban. Alberto'nun başka bir şey yazmasına fırsat bırakmadan ekranda yine C harfi belirdi. Alberto, Dear Knank diye yazınca ekranda şunlar belirdi. Knank.lib 147.643 15 Haziran 1990 12.47 Knank.lil 326.439 23 Haziran 1990 22.34 Alberto Reis Knank diye yazdı ve sonra bilgisayarı kapadı. İşte sildim onu ama bir daha yine nerede karşımıza çıkacağını kim bilebilir? Oturup gözlerini ekrana dikmiş bakarken en inanılmaz şey de adı Albert Knank dedi. Sophie ilk o zaman isim benzerliğinin farkına vardı. Albert Knank ve Alberto Knox. Ancak Alberto öyle düşünceliydi ki bir şey söylemeye cesaret edemedi. Tekrar yerlerini sehpanın başına geçtiler. Spinoza. Tanrı bir kukla oynatıcısı değildir. Bir süre öylece oturdular. Neden sonra Sophie sırf Alberto'nun düşüncelerini dağıtmış olmak için Descartes ilginç bir kişi olmalı. Meşhur oldu mu bari? Alberto birkaç kez derin nefes alıp verdikten sonra yanıt verdi. Diğer filozofların üzerinde derin etkisi oldu. Bunların başında 1632-1677 yılları arasında yaşamış büyük Hollandalı filozof Spinoza gelir. Ondan da bahsedecek miyiz? Planımız böyleydi aslında. Evet, binbaşının kışkırtmalarına pabuç bırakacak değiliz ya, planımıza uyalım. Hadi başla, can kulağıyla dinliyorum. Spinoza, Amsterdam'daki Yahudi cemaatinin bir üyesiydi. Ancak çok geçmeden düşüncelerinden ötürü aforoz edildi. Yakın dönemde pek az filozof düşüncelerinden ötürü böylesine dışlanmış ve böylesine cezalandırılmıştır. Ancak ona suikast düzenleyip öldürmek isteyenler bile olmuştur. Nedeni ise onun resmi dini eleştirmiş olmasıdır. Hristiyanlık ve Yahudiliğin ancak katı dogmalar ve şekilci törenler sayesinde ayakta kaldığını söylemiştir. İncil'e tarihsel eleştirel dediğimiz bakışın ilk sahibi de odur. Bunu biraz açar mısın? Spinoza İncil'in her ayrıntısının Tanrı'dan esinlenmiş olduğunu kabul etmiyordu. İncil'i okurken daima bunun yazılmış olduğu dönemi aklımızda tutmalıydık. Böyle bir eleştirel bakış İncil'deki bölümler arasında bir takım tutarsızlıklar bulacaktır. Ancak Yeni Ahit'teki yüzeysel kutsal yazıların gerisinde İsa vardır ki ona Tanrı'nın sözcüsü denebilir. Çünkü İsa'nın öğretileri kas katı bir hale gelmiş olan Yahudiliği özgürleştirmiştir. İsa sevgiyi en yüce noktaya koyan bir akıl dininin öğretisini yapmıştır. Spinoza bu sevgiyi hem Tanrı'ya hem de insanlara duyulan sevgi olarak yorumlamıştır. Ancak Spinoza'ya göre Hristiyanlık da çok geçmeden yeni dogmalarını ve şekilci törenlerini yaratmıştır. Kilise ve sinagogun bu tür düşüncelerden pek hoşlanmayacağını tahmin edebiliyorum. İşleri iyice zorlaştığında Spinoza'ya kendi ailesi bile ihanet etmiştir. Dine karşı gelen düşüncelerinden ötürü onu aile mirasından alıkoymaya çalışmışlardır. İşin en paradoksal yanı ise Spinoza'nın düşünce özgürlüğü ve dinde hoşgörünün en ateşli savunucusu oluşudur. Öte yandan karşılaştığı tüm bu güçlükler onu kendini tümüyle felsefeye verdiği sakin ve mütevazi bir hayat yaşamaya itmiştir. Mercek yontarak para kazandığı da olmuştur ki gördüğün gibi şimdi bu merceklerin bazısına ben sahibim. Çok etkileyici. Mercek yontarak para kazanmasında da neredeyse sembolik bir anlam vardır. Filozoflar insanların yaşamlarına yeni bir açıdan bakmalarına yardımcı olurlar. Spinoza'nın felsefesindeki ana noktalardan birisi de şeyleri sonsuzluk açısından görmektir. Sonsuzluk açısından mı? Evet Sophie. Yaşamını kozmik bir bağlamda görmeyi başarabilir misin dersin. Bunun için şu an ve buradaki kendini düşünmelisin ilkin. Pek kolay olacağı benzemiyor bu. Kendine kendinin tüm doğa yaşamının yalnızca küçük bir parçasını yaşadığını anımsat. Yani sen koskocaman bir bütünün bir parçasısın. Ne demek istediğini anlıyorum sanırım. Bunu hissetmeyi de başarabilir misin dersin. Tüm doğayı bir seferde, evet tüm evreni tek bir bakışla algılayabilir misin? Bilmem, belki bana da mercek gerekebilirdi. Yalnızca bu sonsuz uzayı kastetmiyorum. Sonsuz bir zamanı da düşünüyorum. Bundan 30 bin yıl önce Ren Vadisi'nde yaşayan bir çocuk düşün. Bu çocuk doğanın küçücük bir parçasıydı. Koca denizde minik bir dalgaydı. Sen de Sophie, sen de doğanın yaşamının bir küçük parçasını yaşıyorsun. Seninle o çocuk arasında hiçbir fark yok. Aramızdaki fark benim hala yaşıyor olmam. Evet ama benim de düşünmeni istediğim şey de tam buydu. 30 bin yıl sonra kim olacaksın? Din karşıtı düşünceler bunlar mı oluyordu? Tam olarak değil. Spinoza var olan her şeyin doğanın kendisi olduğunu söylemekle kalmayıp Tanrı ile doğa arasında benzerlik gözetti. Tanrı'nın her şey olduğunu ve her şeyin Tanrı'da var olduğunu söyledi. Spinoza bir tüm tanrıcıydı öyleyse. Evet, çünkü Spinoza için Tanrı dünyayı yaratan ve dolayısıyla dünyanın dışında olan bir varlık değildi. Onun için Tanrı dünyanın ta kendisiydi. Bazen bunu başka türlü dile getirdiği de olurdu. Dünya Tanrı'dadır da der. Bu noktada Pavlus'un Areopagos tepesinde Atinalılara yaptığı konuşmaya başvurur. Pavlus, onda yaşar, onda hareket eder ve onda var oluruz demiştir. Ama gel biz Spinoza'nın kendi düşüncelerini izleyelim. En önemli kitaplarından biri geometrik yöntemle geliştirilmiş etik adını taşır. Etik ve geometrik yöntem öyle mi? Evet, kulağa biraz acayip geliyor değil mi? Filozofların etik dedikleri şey insanın iyi bir hayat yaşamak için yapması gereken şeydir. Örneğin Sokrates ya da Aristoteles etiği denince de bunu anlamak gerekir. Ahlakın başkalarının damarına basmadan nasıl yaşanacağına dair bir takım kurallara indirgenmesi ise şu ana bizim çağımıza özgüdür. Çünkü kendi mutluluğunu düşünen insana egoist deyip çıkıyorlar. Öyle gibi bir şey. Spinoza'nın ahlakla kastettiği şey ise yaşama sanatıdır daha çok. Ama yine de geometrik yöntemle geliştirilmiş yaşama sanatı... Geometrik yöntem Spinoza'nın diline ya da ifade tarzına uygulanabilir bir şeydir. Felsefi yansımada matematiksel yöntem kullanmayı düşünen Descartes'i hatırlıyorsundur. O bununla tümüyle mantıksal çıkarımlara dayalı bir felsefeyi yansıtmayı kasteder. Spinoza da aynı usçu geleneğe aittir. Ahlak kuramıyla insan yaşamının nasıl doğa yasalarınca belirlendiğini göstermek ister. Bu yüzden kendimizi duygu ve arzularımızdan arıtmalıyız der. Ancak bu şekilde huzura kavuşup mutluluğu elde edebileceğimizi söyler. Bizi belirleyen tek şeyin doğa yasaları olduğunu söylemiyordu herhalde. Belki de. Ama Spinoza pek kolay anlaşılır bir filozof sayılmaz. Şimdi sırayla gitmeye çalışalım. Descartes'in gerçekliği birbirinden tümüyle bağımsız iki töze, düşünce ve uzama ayırdığını hatırlıyorsun değil mi? Henüz unutmaya fırsatım olmadı ki. Töz sözcüğü ile bir şeyi oluşturan, esas olan, içinde bulunan ya da ona indirgenebilen şeyi kastediyoruz. Descartes için böyle iki tür töz vardı. Bir şey ya düşünce ya da uzam idi. Teşekkürler, tekrara gerek yok. Ama Spinoza bu ayrımı kabul etmiyordu. Ona göre her şeyin özünü oluşturan tek bir töz vardı. Var olan her şey tek bir şeye varır diyor ve bu şeye de töz diyordu. Bazen de buna tanrı ya da doğa diyordu. Yani Spinoza Descartes gibi ikinci bir gerçeklik anlayışına sahip değildi. O birci idi. Yani tüm doğayı ve var olan her şeyin tüm koşulunu bir ve tek bir töze indirgiyordu. Birbirinin tam zıttı bir şekilde düşünüyorlarmış demek ki. Aslında Descartes ile Spinoza arasındaki fark sanıldığı kadar büyük değildir. Descartes de Tanrı'nın diğer her şeyden bağımsız olarak var olduğuna işaret ediyordu. Spinoza'nın Descartes ile Yahudi ya da Hristiyan düşüncesinden ayrılan yanı, Tanrı ile doğayı veya bir başka deyişle Tanrı ile yarattıklarını eş tutuşundadır. Öyleyse doğa Tanrı'dır ve bu iş de burada biter. Ancak Spinoza doğa derken yalnızca maddesel doğayı kastetmez. Onun töz, Tanrı ya da doğa kavramı ruhsal olan şeyleri de kapsar. Yani hem düşünce hem de madde, öyle mi? Evet, üstüne bastın. Spinoza'ya göre biz insanlar Tanrı'nın iki özelliğini ya da iki yanını biliriz. Bu iki özelliği Spinoza Tanrı'nın yüklemleri diye adlandırır ve ona göre bu iki yüklem Descartes'in düşünce ve uzamının ta kendisidir. Yani Tanrı ya da doğa ya düşünce ya da maddi bir şey olarak kendini gösterir. Tanrı'nın düşünce ve uzamdan başka özellikleri de olabilir elbette. Ancak insanlar onun yalnız bu iki yüklemini bilirler. Olabilir ama çok karmaşık. Evet, öyledir. Spinoza'nın dilini ancak çekiç ve testereyle aşıp arkasındakilere ulaşabilir insan. Ama sonunda da elmas kadar açık seçik öyle fikirlere ulaşır ki bu da her şeye değer. Heyecanla bekliyorum. Yani Spinoza'ya göre doğadaki her şey ya düşünce ya da maddedir. Günlük yaşantımızda karşılaştığımız bir takım olgular, örneğin bir çiçek ya da Henrik Verlegard'ın bir şiiri, düşünce ya da maddenin değişik kipleridir. Kip, töz, tanrı ya da doğanın belli bir andaki durumudur. Bir çiçek madde yükleminin bir kipidir ve çiçekle ilgili bir şiir düşünce yükleminin bir kipidir. Ancak bunların her ikisi de esas olarak töz, tanrı ya da doğanın bir ifadesidir. Aman tanrım, laflara bak! Öyle ama bu karmaşık lafların arkasında günlük konuşma dilinin bile açıklamakta yetersiz kalacağı muhteşem sadelikte bir kavrayış gizlidir. Sanırım ben yine de konuşma dilini tercih ederim. Pekala, seninle başlayalım öyleyse. Karnın ağrıyınca kimin canı yanar? Kimin olacak benim? Doğru. Peki sonradan karnının ağrıdığını düşündüğünde bunu düşünen kimdir? O da ben. Evet, çünkü bir an karnı ağrıyan, bir an düşünen kişi hep o tek insan. Sensindir. Spinoza etrafımızdaki her şeyin aynı şekilde Tanrı ya da doğanın bir ifadesi olduğunu düşünüyordu. Düşündüğümüz her şey de Tanrı'nın ya da doğanın düşünceleriydi. Çünkü her şey birdi. Tek bir Tanrı, tek bir doğa ya da tek bir töz vardı. Ama bir şey düşünürken düşünen benimdir. Hareket eden ben hareket ederim. Niye durup durup işin içine Tanrı'yı karıştırıyorsun? Kendini konuya kaptırışın hoşuma gidiyor. Peki ama sen kimsin? Sen Sophia Mutsensin ama aynı zamanda kendinden çok daha büyük bir şeyin ifadesisin. Düşünen ya da hareket edenin sen olduğunu söyleyebilirsin elbette. Ama senin düşüncelerini doğanın düşündüğünü ya da sende hareket edenin doğa olduğunu da söylemez misin aynı zamanda? Her şey hangi gözlükle baktığına bağlıdır aslında. Kendi kendim üzerinde söz hakkım olmadığını mı söylemek istiyorsun? Hem evet hem hayır. Baş parmağını istediğin gibi hareket ettirebilme özgürlüğüne sahipsin belki ama parmağın ancak doğasına uygun olarak hareket edebilir. elinden kopup odada dönüp durmaya başlayamaz örneğin. İşte senin de bütünün içerisinde bir yerin var çocuğu. Sen Sofisin ancak aynı zamanda Tanrı'nın vücudunda bir parmaksın. O zaman her yaptığımı Tanrı belirliyor, öyle mi? Ya da doğa veya doğa yasaları. Spinoza'ya göre Tanrı ya da doğa yasaları olan biten her şeyin içsel nedenidir. Tanrı dışsal bir neden değildir çünkü ifadesini yalnız ve yalnız doğa yasaları aracılığıyla bulur. Farkı görebildiğimi pek zannetmiyorum. Tanrı ipleri çeken, olan biteni belirleyen bir kukla oynatıcısı değildir. Kukla oynatıcısı kuklaları dışarıdan yönetir, dolayısıyla kuklaların hareket etmesinin dışsal nedenidir. Ama Tanrı dünyayı böyle yönetmez. Tanrı dünyayı doğa yasaları aracılığıyla yönetir. Bu yüzden Tanrı ya da doğa olan biten her şeyin içsel nedenidir. Bu doğadaki her şeyin zorunluluklar sonucu böyle olduğunu söylemek anlamına gelir. Spinoza'nın doğa bakışı gerekirci bir bakıştı. Bu sözü daha önce de kullanmıştın galiba. Stoacıları anımsıyorsundur belki de. Evet, onlar da her şeyin zorunluluk sonucu var olduğunu söylemişlerdi. Bu yüzden başa gelen her şeyi Stoacı dinginlikle karşılamak son derece önemliydi. İnsanlar kendilerini duygularına esir etmemeliydi. Bu ana hatlarıyla Spinoza ahlakı içinde geçerliydi. Ne demek istediğini anlıyorum zannederim. Ama yine de kendi kendim hakkında söz sahibi olmamayı kabul edemiyorum. Tekrar bundan 30 bin yıl önce yaşamış taş devri oğlanına dönelim. Bu çocuk zamanla büyüdü. Okuyla vahşi hayvanlar avladı. Bir kadına aşık oldu. Ondan çocukları oldu ve muhtemelen kabilesinin tanrılarına taptı. Bunlardan hangisini o belirledi sence? Bilmem. Ya da Afrika'daki bir aslanı düşün. Vahşi bir hayvan olmayı o mu seçmiştir sence? Bu yüzden mi antiloplara saldırır? Yoksa vejeteryan olmayı mı seçmeliydi? Olur mu? Aslan kendi doğası gereğince yaşar. Ya da doğa yasaları gereğince. Sen de öyle Sophie. Çünkü sen de doğasın. Tabii bu noktada Descartes'ten de destek alarak itiraz edebilirsin ve hayvanlarla insanların farklı olduğunu, hayvanların özgür iradeden yoksun olduğunu söyleyebilirsin. Ama yeni doğmuş bir bebeği düşün. Bağırıp çağıran bebek süt bulamazsa parmağını emer. Bu bebeğin özgür iradesinden söz edilebilir mi? Hayır. Bu küçük bebeğin ne zaman özgür iradesi olur? 2 yaşına gelince sağa solu göstererek koşuşturur durur. 3 yaşına geldiğinde dırdırıyla annesinin başını şişirir. 4 yaşında aniden karanlıktan korkmaya başlar. Özgürlük bunun neresindedir Sophie? Bilmiyorum. 15 yaşında aynanın önüne geçip makyaj denemelerine başlar. Kişisel kararlar alıp istediği gibi davranmaya başladığı yaş bu yaş mıdır? Ne demek istediğini anlıyorum. O Sophia Mutsen'dir. Elbette. Ancak o aynı zamanda doğanın kurallarına göre yaşar. Önemli olan şudur ki o bunun farkında değildir. Çünkü her yaptığının ardında son derece karmaşık nedenler yatar. Artık yeter sanırım. Son bir soru soracağım. Büyük bir bahçede 2 ağaç düşün. Bir tanesi bahçenin güneş alan köşesinde, verimli bir toprak parçasında, diğeri ise gölgelik ve verimsiz bir alanda yetişiyor olsa, hangisi daha çok büyür? Hangisi daha çok meyve verir? Tabii ki yetişme koşulları daha iyi olan daha çok büyür. Spinoza'ya göre bu özgür bir ağaçtır. İçindeki olanakları geliştirme özgürlüğüne sahiptir. Ama bu bir elma ağacıysa dallarında armut ya da erik taşıyamaz. Biz insanlar için de bu böyledir. Örneğin politik bir takım koşullar sonucu kişisel gelişmemiz engellenebilir. Bu şekilde dış bir güç bizi gelişmekten alıkoyar. Ancak içimizde var olan olanakları özgürce geliştirebildiğimiz sürece özgür bir insan olarak yaşayabiliriz. Ama bizler de tıpkı Ren Vadisi'ndeki taş devri genci, Afrika'daki aslan ya da bahçedeki elma ağacı kadar içimizde bulunan olanaklar ve dışımızdaki koşullarla belirleniriz. Tümüyle pes etmeme az kaldı. Spinoza tümüyle kendi kendinin nedeni olan ve sınırsız bir özgürlükle hareket edebilen tek bir varlık olduğunu söyler. Böyle özgür ve rastlantısal olmayan bir sürecin ifadesi olan tek varlık Tanrı ya da doğadır. İnsan dış bir gücün etkisinde kalmadan özgür olabilmek için ne kadar uğraşırsa uğraşsın, böylesi bir özgür iradeyi hiçbir zaman elde edemez. Bedenimizde olan biten her şey, ki bedenimiz maddenin bir yüklemidir, denetleyemeyiz. Düşüncemizi de kendimiz seçemeyiz. Dolayısıyla insan özgür bir ruha sahip değildir. Ruhumuz mekanik bir bedene hapsolmuş gibidir adeta. Bunu pek anlayamadım. Spinoza bizi gerçek mutluluğa ve uyuma vardırabilmekten alıkoyanın ihtiras ve şiddetli arzular olduğunu söyler. Oysa her şeyin zorunluluklardan kaynaklandığını kabul edersek, doğayı sezgisel bir şekilde ve bir bütün olarak kavrayabiliriz. O zaman her şeyin birbirine bağımlı olduğu, evet her şeyin aslında tek bir şey olduğu bir kristal parlaklığında kendini duyurur. Amaç, var olan her şeyi tek bir bütün halinde algılayabilmektir. En yüce mutluluğa ve huzura ancak böyle varabiliriz. Spinoza'nın her şeyi subspecie aeternitatis görmek diyerek kastettiği de buydu. Yani her şeyi sonsuzluğun bakış açısından görmek. Biz de konumuza bu cümleyle başlamamış mıydık zaten? Alberto bunları söyledikten sonra kalkıp kitaplıkta duran koca bir meyve tabağını aldı. Tabağı sehpaya koydu. Gitmeden bir meyve almak istemez misin? Bunun üzerine Sophie tabaktan bir muz, Alberto da yeşil bir elma aldı. Sophie muzu soyarken birden haykırdı. Bu da ne? Burada bir şeyler yazıyor. Hani nerede? İşte muz kabuğunun iç yüzünde. Siyah ispirtolu kalemle yazılmışa benziyor. Sophie Alberto'ya doğru eğilmiş ona muzu gösteriyordu. Alberto yazıyı yüksek sesle okudu. İşte yine ben Hilde. Gördüğün gibi ben her yerdeyim sevgili kızım. Yaş günün kutlu olsun. Aman ne komik dedi Sophie. Gitgide daha üçkağıtçı oluyor bu adam. Ama bu olanaksız. Lübnan'da muz yetişiyor mu sence? Alberto başını salladı. Bu muzu yiyecek falan değilim en azından. Yeme kalsın. Soyulmamış bir muz kabuğunun içine yazı yazarak kızının yaş gününü kutlayan bir adamın aklı pek sağlam sayılmaz. Ama oldukça zeki olduğunu da kabul etmek lazım. Hem kaçık hem zeki. Öyleyse Hilde'nin zeki bir babası olduğunu işte şu an ilan etmiş oluyoruz öyle mi? Evet, demin ben de dedim ya, o zaman son görüşmemizde sana beni Hilde diye çağırttıran, ağzımızda sözcükleri tıkıştıran da o olabilir. Evet, hiçbir olasılığı dışlamamalıyız. Ama her şeyden de şüphe etmeliyiz. Ne biliyoruz? Tüm hayatımız aslında bir rüyadır belki de. Ama hemen sonuçlar çıkarmaya başlamayalım. Her şeyin çok daha basit bir açıklaması olabilir. Öyle veya böyle. Artık eve gitmeliyim. Annem bekler. Alberto Sophie'yi kapıya kadar geçirdi. Tam giderken, "Tekrar görüşmek üzere Hilde," dedi. Ve kapıyı kapadı. Loke. Öğretmen sınıfa girmeden önce yazısız ve bomboş duran bir kara tahta gibi. Sophie eve geldiğinde saat 8:30'du. Bu annesiyle anlaşmasını 1,5 saat geciktirmiş olduğu anlamına geliyordu. Aslında anlaşma da denmezdi ya. Tek yaptığı bir not bırakıp yemeğe gelemeyeceğini, saat 7'de evde olacağını söylemek olmuştu. Bu iş burada biter Sophie. Santral'ı arayıp şehrin eski semtlerinde oturan Alberto diye birinin telefonunu öğrenip öğrenemeyeceğimi sormak zorunda kaldım. Telefon memurelerinin maskarası oldum. Daha önce gelmem mümkün olmadı. Tam büyük bir bilmeceyi çözmek aşamasındayız sanıyorum. Saçmalık. Hayır, gerçekten öyle. Onu bahçede yapacağımız partiye davet ettin mi? Ay hay Allah, unuttum. Artık sahiden onunla karşılaşmayı talep ediyorum. En geç yarın. Genç bir kızın yaşlı bir adamla bu şekilde buluşması doğru değil. Aslında Alberto'dan çekinmen çok yersiz. Hilde'nin babasından korksan neyse. Hilde de kim? Lübnan'daki adamın kızı. Gerçekten kötü bir adamı. Tüm dünyayı kontrol edebiliyor bile olabilir. Beni bir an önce şu Alberto ile tanıştırmazsan seni onunla görüşmekten men ederim. Hiç olmazsa neye benzediğini görmedikçe içim rahat etmeyecek. Birden Sophie'nin aklına bir fikir geldi. Koşarak odasına gitti. Nereye gidiyorsun? Diye seslendi annesi arkasından. Çok geçmeden Sophie oturma odasına geri gelmişti. Hemen şu an onun neye benzediğini görebileceksin. Ama umarım ondan sonra artık beni rahat bırakırsın. Bu arada elindeki video kasetini sallıyordu. Sonra kaseti videoya koydu. Sana kaset de mi verdi? Karşınızda Atina. Çok geçmeden Akropolis'ten görüntüler ekranda birbirini izlemeye koyuldu. Alberto ekranda doğrudan Sophie ile konuşmaya başladığında annesi nefesi kesilmiş bir halde onları izliyordu. Birden Sophie çoktan unutmuş olduğu bir şeyi fark etti. Akropolis farklı farklı turlardan insanlarla kaynıyordu. Bunlardan birinin arasında küçük bir pankart göze çarpıyordu. Pankartta Hilde yazılıydı. Alberto Akropolis'te gezintisini sürdürüyordu. Şimdi de giriş kapısındaki merdivenlerden aşağıya inerek Pavlos'un Atinalılara seslendiği Aeropagos tepesindeki yerini alıyordu. Sonra eski meydanda durup Sophie ile konuşmasını sürdürdü. Annesi videonun karşısında oturmuş, yarım yamalak cümlelerle yorumlar yapıyordu. Aa, olamaz. Bu mu Alberto? Aa, işte yine şu tavşan meselesi. Ama gerçekten seninle konuşuyor bu adam. Pavlos'un Atina'ya gitmiş olduğunu bilmiyordum. Kasette eski Atina'nın harabelerinin içinden yeniden doğuşu olan bölüm yaklaşıyordu. Sophie o arada hemen bandı durdurdu. Annesine Alberto'yu göstereceğini söylemişti ve işte göstermişti. Platon'u görmese de olurdu. Odada çıt çıkmıyordu. Tipi pek fena sayılmaz, ne dersin? Dedi Sophie alaycı bir tavırla. Onu bilmem ama daha henüz tam anlamıyla tanımadığı bir kız için Atina'da film çeken bir insan oldukça ilginç bir kişi olmalı. Ne zaman Atina'daymış acaba? Hiçbir fikrim yok. Bir şey daha aklımı kurcalıyor. Ne? Bir zamanlar ormandaki küçük kulübede yaşamış binbaşıyı andırıyor bu adam. O zaman belki de odur anne. Ama onu 15 yıl kadardır kimsenin gördüğü yok. Belki de başka bir ülkeye gitmiştir. Atina'ya filan örneğin. Annesi olamaz anlamında başını salladı. Ben onu 70'li yıllarda gördüğümde ancak şimdi bu görüntüdeki Alberto'nun yaşındaydı. Yabancı bir soyadı vardı galiba. Knox mu? Belki de. Evet. Knox olabilir soyadı. Yoksa Knank mıydı? Kafam iyice karıştı. Knox kim, Knank kim? Biri Alberto, diğeri de Hilde'nin babası. Kafam iyice allak bullak oldu. Karnım acıktı. Yemek var mı evde? Köfteyi ısıtabilirsin. Sophie bundan sonraki iki hafta Alberto'dan hiçbir haber alamadı. Hilde'ye yollanmış bir yaş günü kartı daha geçti eline. Ama kendi yaş günü iyice yaklaşmış olmasına rağmen ona tek bir kart bile yollayan olmamıştı. Bir gün öğleden sonra Alberto'nun evine gitti. Kapıyı çalmış, açan olmamıştı. Demek ki evde değildi. Ancak kapıda bir not asılıydı. Yaş günün kutlu olsun Hilde. Şu an yepyeni bir dönemin eşiğinde duruyoruz. Gerçeklik anı geldi çattı kızım. Her aklıma geldiğinde gülmekten altıma ediyorum neredeyse. Tabii her şeyin açıklaması Berkeley'de. İyi izlemeye devam et. Sophie kapıdan kağıdı çıkarıp giderken Alberto'nun posta kutusuna attı. Hay Allah. Alberto tutup yine Atina'ya gitmemişti inşallah. Bunu nasıl yapar? Nasıl onu cevaplandırmamış bunca soruyla baş başa bırakırdı? 14 Haziran günü okuldan geldiğinde Hermes'i bahçede buldu. Sophie ona koştu, Hermes de ona. Tüm soruların cevabı oradaymış gibi Hermes'e sıkı sıkı sarıldı. Yine annesine bir not yazdı ama bu kez Alberto'nun adresini eklemeyi de ihmal etmedi. Yürürlerken ertesi günü düşünmeye başladı. Kendi yaş günü değil de düşündüğü. Zaten yaş gününü 24 Haziran'dan önce kutlamayacaklardı. Yarın asıl Hilde'nin de yaş günüydü. Sophie bugünün çok özel bir gün olacağından %100 emindi. En azından Lübnan'dan gelen kartların sonu demek olacaktı bugün. Büyük meydandan geçmiş, şehrin o eski semtine yaklaşırken bir çocuk parkının yanından geçiyordu. Hermes parktaki bir bankın yanına gidip oturdu. Sophie'nin banka oturmasını ister gibiydi. Sophie banka oturdu. Gözlerini Hermes'inkilerine dikerek boynunu usul usul okşamaya koyuldu. Köpek birden titremeye başladı. Şimdi garanti havlayacak diye düşündü Sophie. Çeneleri titredi ama Hermes ne hırladı ne Daphne de havladı. Ağzını açıp "Yaş günün kutlu olsun Hilde," dedi. Sophie dona kaldı. Köpek konuşmuş muydu? Olamazdı. Aklında Hilde olduğu için köpeğin konuşup ona Hilde dediğini hayal etmişti. Ama ta içinden Hermes'in kendisine bu dört sözcükle konuşmuş olduğunu biliyordu. Boğuk ve yankılı sesini duymuştu Hermes. Hemen ardından her şey eski haline dönmüştü. Hermes sanki biraz önce olanları örtbas etmek istercesine birkaç kez yüksek sesle havladıktan sonra yoluna devam etti. Alberto'nun evine gelip apartmandan içeri girerlerken Sophie başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Bütün gün güzel geçen hava şimdi kötüleşmiş, gökyüzünü gri bulutlar kaplamaya başlamıştı. Alberto kapıyı açar açmaz Sophie, "Nezaketin hiç gereği yok. Koca bir aptalsın ve sen de çok iyi farkındasın bunu." "Yine ne oldu çocuğum?" "Ne olacak? Şimdi de Hermes'e konuşmayı öğretmiş bizim binbaşı." "Vay canına, bu kadar ileri gidebiliyor demek." "Ya, demek gidebiliyor. Hermes ne dedi peki?" "Tahmin et. Yaş günün kutlu olsun gibisinden bir şey demiştir herhalde." "Tam isabet." Alberto Sophie'yi içeriye buyur etti. Bugün de değişik bir kıyafete bürünmüştü. Bir önceki giysisine benziyordu bunlarda ama bu kez pek öyle kurdeleler, şeritler, dantellerle süslü değildi. "Bir şey daha var üstelik." "Ne?" "Posta kutunda bir not bulmadın mı?" "Ha evet. Sonra yine çöpe attım." "Berkeley'i her düşündüğünde gülmekten altına edebiliriz," dediği kadar. "Ama nedir böyle komik olan bu filozofta?"
"Sırası gelince göreceğiz."
"Ama bugün bahsedeceksin ondan değil mi?"
"Evet."
Alberto koltuğuna yerleştikten sonra söze başladı. "Geçen kez bu koltukta otururken Descartes ve Spinoza'dan söz etmiştim. İkisinin bir ortak noktası olduğunda fikir birliğine varmıştık. Bu ortak nokta her ikisinin de usçu oluşuydu. Ve usçular da akla büyük önem veriyorlardı." "Evet, usçular bilginin kaynağının akıl olduğuna inanırlar. İnsanın doğuştan gelme her türlü deneyimlerinin öncesinde zaten bilinçlerinde var olan bir takım fikirleri olduğuna inanırlar. Bu fikir ya da inanış ne denli güçlüyse gerçek olması da o denli olasıdır. İçinde mükemmel bir varlığın var olduğuna dair son derece açık ve seçik bir inanç barındırdığı için böyle bir varlığın var olması gerektiği sonucuna varan Descartes'i hatırlıyorsundur umarım. Böyle çabuk unutuveren biri değilimdir. Bu usçu düşünceyi 17. yüzyıl felsefesine damgasını vurur. Aynı düşünceye orta çağda bundan önce Platon ve Sokrates'te de rastlıyoruz. Oysa 18. yüzyıl bir eleştiri çağıydı. Bu dönemin pek çok filozofu duyumsal deneyimler olmaksızın akılda hiçbir şeyin oluşmayacağını öne sürdüler. Bu görüşe empirisizm diyoruz. Bugün bu empiristleri mi anlatacaksın? Anlatmaya çalışacağım. Empirist ya da deneyimci filozofların en belli başlıları Locke, Berkeley ve Hume idi. Ve üçü de Britanyalıydı. 17. yüzyılın en önde gelen usçu filozofları ise Fransız Descartes, Hollandalı Spinoza ve Alman Leibniz'di. Bu yüzden genellikle Britanya empirisizmi ile kıta usçuluğu arasındaki farktan söz edilir. İyi hoş ama bir sürü yeni sözcük oldu bir anda. Empirisizm ile ne demek istendiğini bir kez daha tekrarlayabilir misin? Bir empirist dünya hakkındaki tüm bilgisini duyularıyla kazanır. Empirist bir tutumun klasik tanımlaması Aristoteles'e dayanır. O, zihinde bulunan hiçbir şey yoktur ki daha önce duyularla bulunmuş olmasın demiştir. Bu görüş, İnsanlar ideyalar dünyasında edindikleri fikirleriyle doğar diyen Platon'un eleştirisindedir özellikle. Locke da Aristoteles'in bu sözlerini tekrarlar. Onun amacı ise Descartes'i eleştirmektir.
Zihinde bulunan hiçbir şey yoktur ki duyularla bulunmasın.
Doğduğumuzda dünyaya dair hiçbir fikrimiz yoktur. Dünyadaki şeyleri görmeden önce bunlar hakkında hiç ama hiçbir şey bilmeyiz. Bir kavrayış ya da bir fikir, deneyimlerle edinilmiş olgulara dayanmıyorsa yanlış bir kavrayıştır. Tanrı, sonsuzluk ya da töz gibi sözcükleri kullanmakla aklımızı kötüye kullanmış oluruz. Çünkü hiç kimse ne Tanrı'yı, ne sonsuzluğu, ne de filozofların bu töz dediği şeyi yaşamamıştır. Bu şekilde pek çok öğrenilmiş tezler çıkabilir ortaya. ama bunların hiçbiri gerçek anlamda yeni bir deneyim barındırmaz. Bu türden çok iyi düşünülerek hazırlanmış bir felsefi sistem çok etkileyici olabilir. Ama yalnızca bir fantezi olmaktan ileriye gidemez. 17 ve 18. yüzyıl filozofları böyle bir takım tezleri kendilerinden önceki filozoflardan miras almışlardı. Ancak şimdi tüm bunların mikroskop altında didik didik edilmesi, boş kavramlardan arındırılması gerekiyordu. Bunu altının arındırılmasına benzetebiliriz. Altın da doğada kuma, çamura bulanmış olarak bulunur. Ama arıtılınca karşımıza pırıl pırıl altın olarak çıkar. Ve altında gerçek deneyimlerdir, öyle değil mi? En azından insanların deneyimlerine dayandırılabilen düşüncelerdir. Britanya empiristleri, insanların yarattığı tüm kavramların gerçek deneyimlere dayandırılıp dayandırılamayacağını araştırmaya çok büyük önem veriyorlardı. Şimdi bunları sırasıyla görelim. Hadi öyleyse. Bunların ilki 1632-1704 yıllarında yaşamış olan John Locke'ydi. An Essay Concerning Human Understanding adlı en önemli kitabı 1690'da yayınlandı. Locke bu kitabında iki sorunun yanıtını bulmaya çalışır. İnsanların düşünce ve kavramlarının nasıl oluştuğunu ve duyularımıza güvenip güvenemeyeceğimizi. Projeye bak projeye. Bu soruları teker teker ele alalım. Locke tüm düşünce ve kavramlarımızın görüp duyduklarımızdan oluştuğuna inanır. Bir şeyi duyumsamadan önce bilincimiz bir tabula rasa, yani boş bir levhadır. Latince karşılıkları atsak da olur ya. Bir şeyi duyumsamadan önceki bilincimiz, öğretmen sınıfa girmeden önce yazısız ve bomboş duran bir kara tahtaya benzetilebilir. Locke bilinci döşenmemiş bir odaya da benzetir. Ancak sonra duyumsamaya başlarız. Çevremizdeki dünyayı görür, koklar, tadar, dokunur ve işitiriz. Ve bunu en iyi yapanlar küçük çocuklardır. Böylelikle Locke'nin temel duyumlar dediği şeyler oluşur. Ancak bilinç şu dış izlenimleri yalnızca edilgen bir biçimde almakla yetinmez. Bilinç bu temel duyumları düşünme, yargılama, inanç ve şüphenin süzgecinden geçirir ve böylelikle yansıma fikirler oluşur. Dolayısıyla Locke duyumsama ve yansımayı birbirinden ayırır. Çünkü bilincimiz yalnızca pasif bir alıcı değildir. Üzerine akın eden duyumsal izlenimleri sınıflar ve üzerinde düşünür. İşte tam bu noktada uyanık olmak gerekir. Uyanık olmak mı? Locke, duyularımız aracılığıyla edindiğimiz yegane şeyin temel izlenimler olduğunu vurgular. Örneğin bir elma yerken elmanın tümünü tek bir izlenimle duyumsayamam. Gerçekte bunun gibi pek çok temel izlenim edinir. Elmanın yeşil olduğu, güzel koktuğu, sulu ve ekşi olduğu gibi. Ancak bir süre elma yedikten sonra bir elma yediğimi düşünebilirim. Locke'ye göre ancak o zaman bir elmanın ne olduğuna dair bileşik bir kavrayışa ulaşmışımdır. Çocukken ilk kez elma yediğimizde hemen ne güzel, ama biraz da ekşiymiş deriz. Zamanla bu tek duyumsamaları bir araya getirip elma, armut, portakal kavramlarını oluştururuz. Ancak etrafımızdaki maddi dünya ile ilgili tüm bilgilerimiz esas olarak duyularımızdan kaynaklanır. Temel izlenimlere indirgenemeyen her türlü bilgi yanlış bilgidir ve kaldırılıp atılması gerekir. Görüp işittiklerimizin, koklayıp tattıklarımızın duyumsadığımız şekilde var olduklarını söyleyebiliriz en azından. Hem evet hem hayır. Locke'nin cevap aradığı ikinci soru da budur. Fikir ve kavramlarımızın nasıl oluştuğunu yanıtladıktan sonra dünyanın gerçekten bizim duyumsadığımız gibi olup olmadığını sorgular. Çünkü bu çok açık yanıtlanabilecek bir soru değildir. Yanıt verirken aceleci olmamalıyız Sophie. Bir filozofun yapmaya hakkı olmadığı tek şeydir bu. Ağzımı bile açmıyorum. Locke, birincil ve ikincil nitelikler arasında bir ayrım gözetiyordu. Bu noktada Descartes gibi kendinden önceki bazı filozoflara başvuruyordu. Nasıl? Birincil nitelikler şeylerin maddesi, ağırlığı, biçimi, hareketi ve sayısı gibi nitelikleridir. Bu nitelikler söz konusu olduğunda duyularımıza güvenebiliriz. Ancak şeylerin tatlı, ekşi, yeşil, kırmızı, sıcak, soğuk gibi ikinci nitelikleri vardır ki bunları da duyularımızla algılarız. Renk, koku, tat ya da ses gibi bu tür niteliklere ait duyumsamalarımız şeylerin içinde olan gerçek nitelikleri yansıtmaz. Yalnızca dış gerçekliğin duyularımız üzerindeki etkisini yeniden üretir. Zevkler ve renkler tartışılmaz.
Evet, tam da öyle. Büyüklük ya da ağırlık gibi birincil nitelikler söz konusu olduğunda herkes hemfikir olabilir. Çünkü bunlar şeylere içkin niteliklerdir. Oysa renk ve tat gibi ikincil nitelikler canlının algılama doğasındaki farklara paralel olarak hayvandan hayvana, insandan insana çeşitlilik gösterir.
Jory'nin portakal yiyişine baksana, limon yiyor sanır insan. Portakalı ancak dilim dilim yer, yedikçe de çok ekşi der. Halbuki bence aynı portakal oldukça tatlı ve güzeldir.
Ve bunda ne birini saklıdır ne diğeriniz. Sadece portakalın sizde uyandırdığı duyguyu dile getiriyorsunuzdur o kadar.
Renkleri algılayışımız da öyledir. Kırmızının belli bir tonunu sevmiyor olabilirsin.
Jorin de gidip kendisine bu renkte bir elbise almışsa, elbise konusundaki fikrini kendine saklasan iyi edersin.
İkinizin bu rengi algılayışı farklıdır ve elbise bu yüzden ne güzel sayılabilir ne de çirkin.
Ama herkes portakalın yuvarlak olduğunda hemfikirdir.
Evet, hiç kimse yuvarlak bir portakalın küp şeklinde olduğunu söyleyemez. Tatlı ya da ekşi olduğunu düşünebilir insan.
Ama 200 gram geliyorsa 8 kilo olduğunu düşünemez.
Portakalın birkaç kilo olduğunu sanabilirsin elbette ama o zaman tahmin gücün pek sağlam değil demektir. Bir şeyin kaç kilo olduğunu tahmin edilecek olsa birinin tahmini hep gerçeğe diğerinkinden daha yakın olacaktır. Şeylerin sayısı söz konusu olduğunda da durum böyledir. Kavanozda ya 986 nohut vardır ya da yoktur. Hareket de böyledir. Araba ya hareket ediyordur ya duruyordur.
Anlıyorum.
Uzantısal gerçeklik konusunda Locke'de Descartes gibi insanın bir takım nitelikleri ancak aklıyla kavrayabileceğine inanır. Zaten üzerinde pek anlaşılamayacak türden bir şey değil bu.
Locke başka bir takım alanlarda da sezgisel ya da tanıtsal bilginin varlığını kabul ediyordu. Örneğin bir takım ahlak kurallarının herkes için geçerli olduğunu söylüyordu. Bir başka deyişle doğal hak diye bir şeyin var olduğunu savunuyordu. Ki bu da onun düşüncesinde usçu bir ögeydi.
Bir başka usçu öge, Tanrı'nın varlığının insan aklına uygun olduğunu düşünmesiydi.
Belki de haklıydı.
Hangi konuda?
Tanrı'nın varlığı konusunda.
Haklı olduğu düşünülebilir elbette ancak o bunu bir inanç meselesi olarak görmüyordu. Tanrı fikrinin insan aklından doğduğunu öne sürüyordu. Ve işte buydu onun usçu yanı. Ancak fikir özgürlüğü ve hoşgörüden yana olduğunda eklemeliyim.
Savunduğu bir başka konuda cinslerin eşit olduğuydu. Erkeğin kadından üstün olduğu düşüncesini yaratan insanın kendisidir. Dolayısıyla bu fikri değiştirebilecek olan da yine insandır diyordu.
Evet, aynı fikirdeyim.
Locke yakın dönemin cinslerin eşitliği konusuyla ilgilenen ilk filozoflarından biriydi. Kadın erkek eşitliği konusunda önemli bir rol oynayan adaşı John Stuart Mill üzerinde büyük etkisi olmuştur. Locke genel olarak 18. yüzyıl Fransız aydınlanma çağında serpilip gelişen pek çok düşüncenin babası olmuştur. Örneğin güçlerin ayrımı ilkesinden ilk söz eden o olmuştur. Bu devletin gücünün farklı kurumlar arasında bölünmesi anlamına geliyor değil mi? Bunların hangi kurumlar olduğunu hatırlıyor musun? Yasama gücü veya bir başka deyişle millet meclisi, yargı gücü ya da mahkemeler ve yürütme gücü ya da hükümet. Gücün bu şekilde üçe ayrılışı Fransız aydınlanma filozofu Montesquieu'den kaynaklanır. Locke her şeyden önce diktatörlüğe varmamak için yasama ve yürütme organlarının birbirlerinden ayrı olması gerektiğini dile getirmiştir. Locke tüm gücü kendinde toplayan ve devlet benim diyen 14. Louis döneminde yaşamıştır. Bu görüşe de mutlakiyetçilik diyoruz. Çağımızda var olsa 14. Louis'nin yönetimi belli yasalara bağlı olmayan rastgele bir yönetim olarak adlandırılırdı. Locke'ye göre de yasal devleti sağlamanın ana yolu yasaları halkın temsilcilerinin koymaları, bunları uygulayanların ise kral ya da hükümet olmasıydı.